Ayrım 27.
Kant babası 1747'de öldükten sonra çeşitli ailelerde özel öğretmenlik yaparak yaşamını kazandı. Bunlardan biri de çok zengin olan Kont Kayserling ailesiydi. 8 yıl sonra Königsberg Üniversitesi'ne okutman olarak atandı ve izleyen 15 yıl yetersiz ders ücretleriyle geçindi. Profesör olmak için yaptığı birkaç girişimden sonra mantık ve metafizik profesörü olarak atandı. 1796'da istifa edene kadar bu görevde kaldı. Sağlığını ve zihinsel yeteneklerini yavaş yavaş yitirdi ve 1804'te bunamış bir durumda öldü. Filozof olarak ilk titrek adımlarını atarken kendisini Newton, Descartes ve Leibniz'in öğrencisi olarak görüyordu. David Hume'un çalışmaları katı deneycilik temelinde evrensel akıl ilkelerinin geçerli olmadığını gösterir gibiydi. Bu görüş bilimselci ve usçu Kant'ı çok rahatsız ediyordu. Çünkü buradan insan aklının gerçeklik dünyasında uygulanması yoktur sonucu çıkmaktaydı. Kant insan bilgisini eleştirel olarak incelemeye koyuldu ve 15 yıl kadar süren bu anıtsal çaba 1781'de Saf Aklın Eleştirisi adlı kitapla sonuç verdi. Bu kuluçka döneminde yoğun bir toplumsal yaşam sürdü. Seçkin bir filozof ve zeki bir hoca olarak ün saldı. Eleştirinin girişinde Kant şunları yazıyordu. Şimdiye kadar bütün bilgimizin nesnelere uyum göstermesi gerektiği varsayılmıştır. Fakat bu varsayıma bağlı olarak kavramlar aracılığıyla nesnelerle ilgili a priori bilgiler oluşturarak bilgimizi genişletme girişimlerinin hepsi başarısız olmuştur. Aslında yapılması gereken nesnelerin bilgimize uyum göstermesi gerektiğini varsayarak metafizik uğraşı da daha başarılı olup olmayacağımızı görmektir. Aynı çalışmaya girişinde Kant deneysel bilgi ile saf bilgi arasında kesin bir ayrım yapar. Bir yanda bütün bilginin deneyimle başladığına kuşku yoktur. Ama bundan bütün bilginin deneyimden çıktığı sonucu da çıkartılamaz. Kant fenomen, bir insanın çevresindeki dünyada bulunan görüngülere ilişkin deneyimi ile düşüncenin nesneleri olabilecek olan numen arasında ayrım yapar. Şöyle yazar, hangi nesnelerin kendinde şey olduğu ve duyularımızın algısı dışında kaldığı bizim için tam anlamıyla bilinmezdir. Onları algılama biçimimiz dışında bir şey bilmiyoruz. Bu biçim bize özeldir. Her insan tarafından kuşkusuz paylaşılması gerekse de her varlık tarafından paylaşılması zorunlu değildir. Kant buradan bilim ya da din yoluyla olsun mutlak gerçekliği tanımlama girişimlerinin yalın bir varsayım olduğu sonucuna varır. Aşkın bilgiye yönelik bu tür girişimler verimsiz olarak adlandırılabilir. Çünkü her sav için akıl aynı derecede geçerli bir karşı savda yaratabilir. Kant bu ikiliği ünlü antinomisinde gösterir. Burada karşı çıkılmaz bir mantıkla çözüm bulunamayan belirli çelişkili ilkeler olduğunu ortaya koymuştur. İlk antinomide dünyanın zaman içinde bir başlangıcı olduğu ve uzamda sınırı bulunduğu savını önermiştir. Karşı savında ise dünyanın zaman ve uzam olarak sonsuzluğunu ileri sürer. Öteki antinomileri maddenin bölünemezliği, istencin özgürlüğü, zorunlu bir varlığın, Tanrı oluşudur. Kant şöyle yazar, kurgusal mantıkla Tanrı'nın varlığını kanıtlamanın yalnızca üç yolu vardır. İlk kanıt psikoloteolojiktir. İkincisi kozmolojik, üçüncüsü ontolojiktir. Başka kanıt olamaz ve yoktur. Sonra üç tür kanıtın da olanaksızlığını ortaya koyar. Bu sonuç mantık açısından kuşku götürmemektedir. Ancak Katolik Kilisesi'nin Kant'ın eserlerini yasaklamasına ve Prusya hükümetinin Kant'ı ciddi biçimde uyarmasına yol açmıştır. Saf mantıkla Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasının olanaksızlığını gösteren Kant, pratik aklın eleştirisinde ahlakın temelinin Tanrı'nın varlığını gerektirdiğini gösterme işine soyunur. Bir tek mutlak gerçeklik vardır. O da insanın ahlaksal zorunluluklarıdır. Tanrı ve ölümsüzlüğe inanılmadan ahlak düşünülemez. Dolayısıyla evrensel bir ahlak, matematik kadar kesin, a priori ahlak ilkeleri bulunmalıdır. Kant insan edimini yöneten kategorik zorunluluk önermiştir. Buna göre kendi istencinle öyle davran ki dayandığın ilke evrensel bir doğa yasası olsun. İnsan kendisini ölümsüz olarak düşündüğü için ahlaklı davranış duygusu bu dünyanın yalnızca ölümden sonraki doğum için bir ön hazırlık olduğu düşüncesiyle çıkar. Bu pratik akıl Tanrı'nın varlığını öngörür. Kant buna ahlakın metafizik temellerinde pratik zorunluluğu ekler. Her eylemimizde, kendinizde ve başkalarında olan insanlığı amaç olarak görün. Asla araç olarak görmeyin. Kant'ın kendi Kopernik devrimi adını verdiği görüşünün felsefede çok yoğun etkileri oldu. Doğuştan kazanılan ahlak duyusu kuramı 19. yüzyıl düşünürlerince eleştirilecekti. Onlar ahlakın toplumdan topluma değiştiğini savunuyorlardı. Ama Kant'ın felsefesinin temel yapısı 1,5 yüzyıl süreyle ortalığı birbirine kattı ve bugün de olgun metafizik düşüncenin temelleri olarak duruyor. Schopenhauer'un daha sonra belirttiği gibi Kant'ın büyük başarısı gerçek dünya ile görüngüler dünyası arasında ayrım yapması ve aklı olumlu, yaratıcı bir öğe olarak ortaya koymasıydı. Akılcılık ve deneycilik arasında sentez yaratarak Kant, felsefenin doğa bilimi yapılması girişimlerine son verdi ve felsefeyi idealar dünyasına sağlam biçimde oturttu. Ve böylece kendisi de Alman idealizminin babası sanını kazanmış oldu. İnsan ve etik. Bir imparator yönetiminde küçük prensliklerin hüküm sürdüğü devletlerin gevşek bir birliği olan Prusya, 17. ve 18. yüzyıldaki savaşlardan en büyük güce kavuşarak çıktı. İkinci Frederick yönetiminde Avusturya'nın askeri gücüne başarıyla meydan okudu. Almanya'nın Napolyon tarafından küçük düşürülmesi güçlü ve birleşik bir devlet isteğini körükledi ve Alman ulusçuluğunun kuramsal babası John Gottlieb Fichte adlı bir filozof oldu. Fichte mutlak idealizm ve bireycilik kültünün havarisiydi. Kısa boylu güçlü bir adam olan Fichte ciddi bir biçimde köy papazı olmayı düşünüyordu. Ancak Kant'ın insanın ahlaksal kalıtımının değeri üstüne düşüncelerini okuyunca yeni bir yola girdi. Bir arkadaşına şöyle yazmıştı: "Pratik aklın eleştirisini okuduktan beri yeni bir dünyada yaşıyorum. Çürütülemeyeceğine inandığım ilkeler çürütülmüş, asla kanıtlanamayacağını düşündüğüm şeyler, örneğin mutlak özgürlük düşüncesi, görev düşüncesi kanıtlanmış." Ahlakın kökünden söküldüğü ve ödev sözcüğünün sözlüklerden atıldığı bir çağ için ne lütuf. Fichte, Kant'ın yargı gücünün eleştirisinin bir özetini yazmaya başladı ve yazdıklarını alıp Königsberg'e gitti. Ama yaşlı profesör onu soğuk karşıladı. Yılmayan Fichte 1792'de bütün vahiylerin eleştirisi için bir denemeyi yazdı. Bu çalışması Kant'ı o kadar etkiledi ki onun yayıncı bulmasına yardımcı oldu. Fichte'nin adı ilk baskıda kazayla unutuldu ve okuyucular kitabın Kant'ın olduğu yorumunu yaptılar. Gerçek ortaya çıkınca genç filozof bir anda ün kazandı ve ders vermesi için Jena'ya davet edildi. Fichte için metafizik ve etik işlevleri insanın düşünce ve yaşamının temel ilkelerini çözümlemek olan disiplinlerdi. Bütün deneyimlerin kaynağı olarak etkin, görünmez bir özne varsayıyordu. Bütün felsefesi düşüncenin başlangıç noktası oydu. Kant'ın kategorik zorunluluğunu kişisel bir zorunluluk biçiminde alıyor, hiçbir ahlak kuralının insanın kendisi istemedikçe onu bağlamayacağını düşünüyordu. Tek gerçeklik ruhtu ve dünya insanın ahlaksal görevini yerine getirme fırsatından başka bir şey değildi. Romantizmin çarpıcı havası, Yena'daki öğrencileri aralıklarla baş gösteren isyanlara, kargaşa ve yıkıcılığa yönlendirmişti. Ahlak ve görgüleri yeniden düzenlemek gibi cesur bir girişimle Fichte akademik ahlak üstüne bir dizi derse başladı. Bu dersler hoş karşılandı ama 1795'te Tanrı'yı evrenin ahlaksal düzeni olarak tanımlayınca Tanrı tanımazlıkla suçlandı. Kendini çok parlak biçimde savundu ama bir öğrenci topluluğu hem filozofu hem de karısını rahatsız ederek Fichte'yi Berlin'e kaçmaya mecbur ettiler. Yurdunun Napolyon tarafından işgal edilmesine öfkelenen Fichte fanatik bir yurtsever oldu. Fransız devrimini esinleyen ülküleri ateşli biçimde savunan denemeler sıralamaya başladı. İnsanın kendisine baskı yapan her türlü yönetime ahlakça karşı çıkma hakkı olduğunu savundu. 1806'da Prusya'yı yenen Fransız kuvvetleri Fichte'yi Königsberg'e sonra Kopenhag'a götürdü. Berlin'e dönünce önerilen yeni üniversite için tasarılar hazırladı ve oy birliğiyle rektör seçildi. Ertesi yıl Fransızlara muhalefet etmenin içerdiği tehlikeleri çok iyi bilmesine karşın büyük cesaretle ünlü Alman ulusuna söylevleri yayımladı. Napolyon'un despotluğunu ilan ederek Alman halkının yüreğinde bağımsızlık isteğini tutuşturmaya çalışıyordu. Düşman trompetleri sık sık sesini bastırsa da Fichte rahatsız edilmedi ve ulusçu hareketin önderi oldu. Fakat Kant'ın her ahlaksal düzenin bütün insanları içereceğini önererek evrenselliği savunmasına karşın Fichte'nin söylevleri şiddetli ırkçılık etkileri taşımaya başlamıştı. Ve şimdi bazı eleştirmenler onu Nazi felsefesinin doğrudan atası olmakla suçluyorlar. 1813 savaşında Berlin'e birçok yaralı getirildi ve Fichte'nin karısı gönüllü hemşire olarak çalıştı. Hastanede tehlikeli bir biçimde hummaya yakalandı ama sonunda kurtuldu. Filozof ise ondan aldığı mikropla 52 yaşında öldü. Kamu tanrıcı. Üniversitenin romantik akımın merkezi olduğu dönemde Yena'daki bir başka parlak yıldız Friedrich Wilhelm von Schilling'ti. 20 yaşında tanrı bilim ve felsefe alanlarında doktor olmuştu. Gençlik yıllarında Schilling yakışıklı, atılgan biriydi. Romantik tipin ideal bir örneğiydi. Hırslı ve gözü pekti. Beyni düşüncelerle yanıyordu. Muhalefeti kibirle küçük gören mükemmel bir egoistti. Rastladığı herkes etkisi altında kalıyordu. Goethe ona filozofların en cana yakını demişti. Schilling Yena'da August Wilhelm von Schelegen ve karısı Caroline'le yakın arkadaş oldu. Caroline ilk kocası doktor olan güzel, bakımlı bir kadındı. Schilling'in 15 yaşındaki kızı Auguste duyduğu ilgiyi teşvik etti ve evlilik çok yakın görünüyordu. Fakat kız kısa süren bir hastalıktan sonra öldü. Schilling'in ona aşırı dozda esrar verdiği söylentisi çıktı. Schilling'in arkadaşları söylentiyi çıkaranın kıza bakan yeteneksiz doktor olduğunu savladılar. Doktorun kendisi de aşırı doz kullanıyordu. Ne olursa olsun sonuçta Schilling ile Caroline birbirine sevdalandı ve 1803'te Schelegen kadından boşanınca evlendiler. Schilling tensel ve tinsel dünyada her şeyin temelinin bilinç olduğu konusunda Fichte ile anlaşıyordu. Ve doğanın özünde ruhtan ayrı olmadığını kanıtlama peşindeydi. 22 yaşında yayımladığı doğa felsefesi ona hemen ün getirmişti. Fichte gibi o da idealistti. Ancak o ahlakın öznel etkinliğin amacı olduğunu yadsıyordu. Mutlakın zihnin sanat yapıtı yatırken büyük sanatçıda doruğuna ermesiyle benzeştiğini savunuyordu. Schilling'e göre anlak çoğunlukla doğa gibi işlemekteydi. Ancak doğa bilinçsiz ve kendiliğinden işlerken o bilinçle ve amaçla çalışıyordu. Bu dua felsefesi günün romantik anlayışıyla çakışıyordu. Tek düze varoluş kavramı hayalinde olan insanlar doğada tinsel güçler arıyordu. Schelling'in felsefesi sadık hayranlarını kendisine çekmişti. Ama ayrıntıya dayanmayan sabırsızlığı nedeniyle felsefesi belirsiz ve parça parça kaldı ve Hegelcilikle birlikte saf dışı kaldı. Carolyn 1809'da öldü. 4 yıl sonra Schelling onun en yakın arkadaşlarından biriyle evlendi ve evinde huzur içinde yaşadı. Fakat yaşlılığında Schelling'in sınır tanımaz ve etkin zekası katılaştı ve işlekliğini yitirdi. Eski doğa ve anlık üstüne kamu tanrıcı görüşlerinden dönüp aşkın idealizmi savundu ve ortodoksçuluğun ve siyasal gericiliğin şampiyonu oldu. Tarih filozofu George William Hegel, Schelling'in gençliğinde iyi arkadaştılar. İki genç asi Tübingen'de din derslerine katılırken, pazar yerine özgürlük ağacı dikerken Fransız devriminin görkemini kutluyorlardı. Birçok Alman filozofu gibi Hegel de okuldan ayrıldıktan sonra özel öğretmen oldu. 1799'da babası öldüğünde Frankfurt'ta öğretmenlik yapıyordu ve babasından kalan bir miktar para ona üniversitede provat doçent olma fırsatını verdi. Jena'nın öğretim kadrosuna girdi. Hegel de Goethe gibi Prusya hükümetinin yozlaşmış bürokrasi olduğunu düşünüyordu ve Napolyon 1806'da Jena'ya girince fazla hayal kırıklığına uğramadı. Fakat Fransız askerleri evini işgal edince filozof büyük bir öngörüyle Nürnberg'e kaçtı. Yanında ilk önemli yapıtı, Tien'in görüngü biliminin el yazmaları da vardı. Akademide rektör oldu. 1811'de kendisinden 22 yaş genç Marie von Tucher ile evlendi. Ondan iki oğlu oldu ve Hegel yaşamının kalan bölümünü huzur ve uyum içinde geçirdi. Alçak gönüllü, etkileyicilikten uzak görünen, canlı ve yüzü yaşından önce ihtiyarlamış biriydi. Asla tartışmalara girmez, hiçbir tutkulu duygu ifade etmez, entelektüel yaşam dışında macera aramazdı. Aklı havada bir profesör örneğiydi. Bir gün derse tek ayakkabıyla gelmişti. Hegel'in karmaşık metafiziğini ilk kamuoyu önüne çıkaran yapıtı Mantık Bilimi 1812'de yayımlandı ve ona çeşitli profesörlük önerileri gelmesini sağladı. Heidelberg'deki felsefe kürsüsünü kabul etti ve Anıtsal Felsefe Bilimleri Ansiklopedisini burada yayımladı. Sonra Fichte'nin ölümünden beri boş kalan kadroyu doldurmak üzere Berlin'e taşındı. Öksürüklü, sözcükleri evirip çeviren, zayıf bir konuşmacı olmasına karşın Hegel'in öğrencileri üstünde büyük etkisi vardı. Ansiklopedi onu bütün Avrupa'da tanıttıktan sonra bir tür Hegel kültü oluşmaya başladı. Hegel'in ve bir gün sonraki Goethe'nin doğum günleri sonunda Almanya'da çifte bayram oldu. Soğuk kişisellikten uzak bir dille yazan Hegel, dünyanın o zamana kadar görmediği muğlak bir metafizik dokusu örüyordu. Bazı filozoflar onu felsefenin summun bonumu olarak överken başkaları olağan dışı ve duygusuz düşüncelerin karmaşığı diye alay ediyorlardı. Meslek dışı çok az kişi onun labirentli düz yazısını kavrayabiliyordu. Hegel'in kendisi beni yalnızca bir kişi anlar, o da anlayamıyor diye şikayet ediyordu. Bu kusur bütünüyle Hegel'indi. Yalnızca mantık ve görüngü bilim pıtları kendi kaleminden çıkmıştı. Öteki kalın kitapları ders özetlerinden ve öğrenci notlarından çıkartılmıştı. Nazik profesör bütün evreni kavramaya yönelik kapsamlı bir felsefe girişimiydi. Bütün felsefesi sorunlara tarihsel terimlerle yanıt arayan ilk metafizik filozoftu. Hegel tarihin işleyişini Tanrı'nın amacının gerçekleşmesi olarak kavruyordu. Burada filozofun görevi tarihin düğümünü çözmekti. Metafiziğinin kapısını açabilecek giriş diyalektik adını verdi. Bunun anlamı tartışma ve antitez sentez kavramının anahtarıydı. Bütün ilişkiler içinde en evrensel olanı çelişki, karşıtlık ya da çatışkıdır. Gerçek her sorunun iki yanında da mevcuttur ve dünyadaki her düşünce veya durum sorunlu olarak karşıtına varır. Antites, hiçbir şey sonsuza kadar duran veya değmez olmadığı için bunlar daha yüce ve karmaşık bir bütün, sentez oluşturmak üzere birbirlerini etkiler. Her karşıtlık gerçekte gizlenen bir ilişkidir. Doğa bütünüyle karşıtların umudur ve gerçek Schelling'in karşıtların özdeşliği şeyde bulunabilir. Örnek olarak siyasette köktencilik ve tutuculuğun sentezi liberalizmdir. Böylece değişim yaşamının ilkesi, tarih zamanın diyalektiği oldu. Fakat değişim kaçınılmazken her koşulun tarihsel gelişim zorunlu bir aşaması olarak kendi kutsal haklılığı vardır. Tarihin amacı insan özgürlüğünün yavaş yavaş gerçekleşmesidir. Savaşın bümenin yasasıdır. İnsanların ve ulusların karakterleri fırtına ve savaşım içinde oluşur ve uyum dönemleri ancak tarihin boş sayfaları gibidir. Hegel gerçek özgür insanı devletin istediği sorumluluk ve görevleri yerine getiren kişi olarak görür. Kurumların soylusu devlettir. Yaşlanan Hegel de değişimden yorgun düştü. Ölümünden kısa süre önce 1831'de sonunda 40 yıllık hesaba gelmez karışıklıktan sonra yaşlı yürek her şeyin sona erdiğini ve huzur dolu tatmin döneminin başladığını görmekle ferahlayabilir diye yazdı. Artık genç Alman köktencileri gerçeklikten uzak hayalciler olarak görüyordu ve mutlakiyetçi Prusya hükümeti ile uyum içine girmişti. Onu İngiliz demokratik yönetiminden çok daha üstün bularak övüyordu. Tarihin dördüncü önemli aşamasının Alman güvenliği içinde Alman dünyası olacağını öngörüyordu. Prusya çok geçmeden bütün Avrupa'yı yönetecekti. Hegel metafiziği, ruh ve doğayı, evrensel olanla parçayı, ülküselle gerçeği uzlaştırma çabasıyla Alman düşüncesinde yıllarca etkin oldu. Karl Marx'a göre tarih sınıf savaşımlarının ve ekonomik güçlerin sürekli diyalektik bir ilişkisi oldu. Hegel'in devletin insanları yasaya uydurmak için güç ve şiddet kullanması gerektiği düşüncesinde kimi devlet adamları tiranlığın haklılaştırılmasını gördüler. Köktenci öğrencileri ise onun kaçınılmaz değişim kuramında devrimin haklılığını buldular. Kötümser. 1809'da Göttingen Üniversitesi'ne tıp ve felsefe okumaya gelen etkileyici bir biçimde yakışıklı ve kusursuz giyimli genç adam hiç arkadaş edinemedi. Böyle bir kaygısı da yoktu. Kabarık saçların altındaki yakıcı gözleriyle Arthur Schopenhauer'un iğneleyici zekası sınıf arkadaşlarını tedirgin ediyordu. Oysa öğrencilere ve fakülteye gizlemediği aynı küçümseyici bakışla bakıyordu. Bir gün şöyle yazacaktı: "Düşüncemin ilk şafağından beri kendimle dünya arasında uyumsuzluk bulunduğunu hissettim. İnsanları daha çok gördükçe daha az seviyorum." Schopenhauer 17 yaşındayken babası Hamburg'daki evinin tavan penceresinden düşüp ya da atlayıp öldü.